Ayrım 3. Osmanlı'da oğlancılık. Rıza Zelyut. Sayfa 27. Haremlik selamlık sistemi. İkinci tip kadınların, yani esir alınan veya başka ülkelerden satın alınan kadınların köleliği, cariye statüsü altında yasallaştırılmıştır. Köleci toplum sisteminin İslam içine aktarma yollarından birisi olan bu durum, İslam devletleri ve toplumları tarafından içselleştirilmiştir. Cariye köle sistemi 19. yüzyılın ortalarına kadar yaşatılmıştır. Ganimetin erkek olanları doğrudan köle olarak adlandırılmışlardır. Muhammed suresinin 4. ayeti savaşta esir alımını dinen uygun göstermektedir. Kur'an bu kölelere daha iyi davranılmasını önermektedir. Ama bu haliyle kölelik kurumunu içine alarak İslam sisteminin bir parçası da yapmakta, yasallaştırmaktadır. Osmanlı Devleti de ele geçirdiği esir çocukları köle olarak kullanırken kendisine İslam içinde dinsel bir dayanak ve gerekçe buluyordu. Bu gerekçe giderek genç kölelerin, oğlanların cennette vaat edilen gılmanla özdeşleştirilmesine dönüştü. Böylece Osmanlı bürokratlarının evleri cennet, esir pazarından alıp sarayın, köşkün, selamlık bölümüne attıkları oğlanlar da gılman oldular. Bu yüzden de onlara gulam denildi. Görülmektedir ki diğer toplumlarda ve devletlerde olduğu gibi İslam devletlerinde de içinde aksine hükümler bulunsa bile kutsal kitap eskiden gelen ilişkileri devam ettiren ve ona kutsallık atfeden bu görevi yerine getirmiştir. Hal böyle olunca İslam dünyasındaki egemen kesimin erkekleri kadının yanı sıra erkek kullanmayı da alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu hayat tarzını gündelik yaşamda sisteme bağlamışlardır. Zenginler ve yöneticiler saray ve konaklarını ikiye böldüler. Bir bölümüne haremlik dediler. Yasak bölge anlamına gelen haremlik, kadının kapatıldığı özel bir hapishaneden başka bir şey değildir. Kadının buradan dışarı çıkması, çarşıya gitmesi, bir dükkana girmesi hemen hemen imkansızdı. O kadın zorunlu durumlarda dışarı çıktığında bırakın yüzünü, elini bile başka erkeğe gösteremezdi. Evdeki tek erkeğin zevkine hizmet etmek üzere hareme 4 nikahlı eş ile onlarca, hatta yüzlerce cariye, yani köle kadın doldurulmaktaydı. Kadının asla cinsel bir talebi olamazdı. Haremin efendisi olan tek erkek istediği kadını tercih eder, ilişkisinde de sadece kendisini tatmin edecek işleri yapar, kadının cinsel arzuları hiç önemsenmezdi. Haremlik bölüm gündelik hayattan kopartılan kadınların cehennemiydi. Padişahın yaşadığı Topkapı Sarayı'na tıkılan yüzlerce genç kızın durumu da böyleydi. Osmanlı sistemini kutsamaya çalışan akademisyenlerden Profesör Doktor Ahmet Akgündüz bile bu durumu kabul etmektedir. Şunu tekrar ifade edelim ki cariye kadın köle demektir. Cariyeler de diğer köleler gibi İslam hukukunun köleler için tespit ettiği hukuki statüye sahiptir. Bilindiği gibi efendinin cariyesi ile karı koca hayatı yaşama hakkına istifraş hakkı diyoruz. Köle veya cariye üzerinde sahip olduğu mülki menfaatten kaynaklanan onları çalıştırma hakkına ise istihdam hakkı diyoruz. Cariye demek efendinin birinci derecede istihdam hakkı bulunan kadın köle demektir. Dipnot Ahmet Akgündüz, İslam hukukunda kölelik, cariyelik müessesesi ve Osmanlı'da harem, sayfa 263. Böyle bir kuşatmayla kıstırılan kadın aslında hayvan derecesine indirilmişti. 17. yüzyılın İstanbul'undaki kadını anlatan Jean de Tavernost şöyle diyor. Türkler kadınların cennete gideceğine inanmazlar ve onları akıllı hayvanlar olarak kabul ederler. Onları bir atta olduğu gibi sadece hizmetlerine alırlar. Fakat birçok kadına da sahiptirler ve çok zaman sekste kullanırlar. Böylece terk edilmiş olduklarını gören bu zavallı kadınlar kocalarından alamadıklarına sahip olmak için gayret ederler. Dipnot Jean de Tavernost 1655-1656'da Türkiye, çeviren Nuray Yıldız, sayfa 139. Bu köle hayatına ait tabakalardaki kadınların itiraz ettiği, çok eşli evliliği kimi zaman engelledikleri hakkında da bilgiler vardır. Bu direniş özünde geleneksel tek eşli evlilikten gelen Türk kadınının Arap menşeli aile anlayışına tepkisinden kaynaklanıyordu. Topkapı Sarayı'ndaki harem. Padişahın kaldığı ve devlet işlerini yürüttüğü Topkapı Sarayı'nda ana merkez harem kısmı olmuştur. Osmanlı sisteminde Türk düşmanlığı korkusu yüzünden padişahın yaşadığı hareme eş veya cari olarak Türk kızları alınmadılar. Gürcü, Ukraynalı, Hırvat, Yunan, İtalyan, Fransız kızlar tercih edildi. Böylece saltanattan hak iddia edecek bir soy ortaya çıkmasının önüne geçmeyi düşündüler ve bunu da başardılar. Haremi bu amaçla Türk kökenli olmayanlara teslim ettiler. Haremde oluşturulan kararlar ve kanaatler saraydaki ağalara ve ayrıca Divan-ı Hümayun üyelerine emir olarak aktarılmıştır. Dönemin başbakanı konumundaki Vezir-i Azam'ın başında bulunduğu Divan-ı Hümayun bile harem ağasının baskısıyla alınan kararlara direnememiştir. Bu harem ağaları 1582 yılına kadar beyaz hadımlardan seçilirken bu tarihten sonra siyahi hadımlar harem ağası olmuşlardır. Tarihi olaylar gösteriyor ki harem ağasının siyahilerden seçilmesinden sonra saraydaki fitne hızla artmış, Padişah II. Osman da aslında bu siyahi hadımların kışkırtmaları sonucunda tahtından indirilerek öldürülmüştür. Bu gerçeği sarayda baltacı olarak çalışan Derviş Ruhullah, Risale-i Teberdariye fi Ahvari Darüssade adlı kitapçığında ortaya koymaktadır. Baltacı Derviş Abdullah, kara harem ağalarının haremde fuhşu yaydıklarını da gösteriyor. Öyle ki bu hadımların hem hadım oğlanları hem de cariye kızları odalarını alıp onlarla bir tür cinsel ilişki geliştirdiklerini vurguluyor. Sürtünme biçiminde yahut elle ve ağızla orgazm yaşadıklarından söz edilebilir. Derviş Abdullah'ın kitabındaki konuyla ilgili ifadeyi olduğu gibi aktarıyoruz. Fırsat buldukça görüşüp birbirlerine muhabbet ederler. Eğer sual olunur ise bu karalar mecbub ve maktu, yani hadım edilmiş tavaşilerdir. Bunlarda şehvet yoktur. Şehveti olmayan Adem aşık olmaz ve avrada muhabbet itmez dirseniz bu melunlar mecbub, yani hadım oğlana dahi muhabbet edip kendilere yakın iderler. Ve bu kara kafirlerin ol mertebe şehveti vardır ki murdar vücutları aynı şehvet, yani şehvet pınarı olmuştur. Her birisi ikişer ve üçer cariye satun alıp odalarında hıvz iderler ve birbirinden ziyade kıskanıp sakınurlar. Ve harem-i hümayunda aşık oldukları cariyeleri kezalik birbirlerinden sakınurlar. Benim aşık olup muhabbet eylediğim cariyeye ve odada olan cariyelerime nazar eylemişsün deyü birbirleriyle kavga iderler. Şehveti olmayan kafir ve hain bu hareketi ider mi? Tefekkür buyurula. Bu fakir Toksan bir tarihinin evahirinde Saray-ı Atik'te Teberdar, yani baltacı ocağına duhul edip 18 sene bu kara kafirlerin içlerinden eksik olmadık. Ve birkaç kara kafirlere ilmi şerif talim iledük, yani öğrettik. Kelbi akur, yani kuduz it boğazına cevahir takmış gibi muhabbet edip, yani konuşup mahremi esrar ittihaz itmeleriyle, yani sırlarını açığa vurmalarıyla cem-i fesatlarına, yani bütün kötülüklerine vukufu tam hasıl iledük, yani tam öğrendik. Şevketli, azametli padişahımızın malumu saadetleri olsun ki, iyi bilsin ki, bu kara kafirler ne kadar salah, doğru ve sadakat, yani bağlı yüzünden görünürler ise, bir türlü itimat buyurulmaya. Zira bunların aslı fesat üzre olup zinadan hasıl olmuşlardır. Elbette hıyanetten hali, yani uzak, ayrı olmazlar. Bu kara kafirlerin vilayetlerinde kitap ve şeriat yoktur ve nikahla avrat almak yoktur ve bunlar ehli perde, yani kapalı değillerdir. kelp yani köpek gibi aşikare çatışırlar. Bunların ahvali bağlada yani yukarıda tafsil olunmuştur. Ve eğer sual olunur ise bu kara hadımlara yakın olan cariyeler lezzet hasıl olur mu? Dirseniz kara hadım melunlarından ol cariyelere lezzet hasıl olduğu İstanbul içinde şöhret vermiştir. Hatta saray-ı hümayundan taşra çıra olmuş cariyelerden ocaktaşlarımız olan iki teberdara iki cariye akdü nikah eylediler. Zifaf olduktan bir hafta sonra tatlik iğlediler yani boşadılar. Sebep budur ki bir gün ol cariyeler kocalarına hitap edip biz kara hadımlarda bulduğumuz lezzeti sizde bulmadık demişlerdir. Bu söz için kocaları ol cariyeleri tatlik eylediler yani boşadılar. Bu kaziye olay bu fakirün zamanında olmuştur. Dipnot Derviş Abdullah Risale-i Teberdariye fi Ahvali Darü Saade sayfa 196-197. Derviş Abdullah'ın burada yazmadığı cinsel tatmin yolu İslam dünyasında bilinen vajinaları birbirine sürterek orgazm olma yöntemiyle ilişkili olsa gerekir. Dipnot Kesiya Ali Cinsel Ahlak ve İslam çeviren Adnan Bülent Baloğlu İletişim Yayınları İstanbul 2015 sayfa 161. Osmanlı konak, köşk ve saraylarının diğer bölümü ise selamlıktı. Bu bölümde tek erkeğe hizmet etmek üzere birçok uşak ve oğlan barındırılırdı. Selamlık bölümü egemen erkeğin beğendiği oğlanla ilişkiye girdiği bölümdü. Evini haremlik selamlık diye bölenler kadını öteleyip genç oğlanları kimi geceler onların yerine geçiren tiplerdi. Güya karısının namusunu korumak üzere böyle bir sistem getiren egemenler bu işi yeni zevkler tatmanın aracı yapmışlardı. Emeviler yeniden canlandırdı. Bu hayat tarzı Mekke'nin fethinden 31 yıl kadar sonra kurulan Emevilerde ortaya çıktı. Halife Osman zamanında devleti ele geçiren Ümeyye oğulları yani Emeviler, Şam'daki Muaviye'nin kurduğu sistemle eski köleci, zevkçi seçkinlerin yeni temsilcileri haline gelmişlerdi. Müslümanların halifesi kabul edilen Emevi hükümdarı Yezid oğlu Velid'in hayatından bir sahneyi ünlü Arap yazar Mesudi şöyle anlatıyor. Halife Velid bin Yezid'in edepsizliği. Velid bin Yezid'in işi gücü içmek, eğlenmek, oynamak ve şarkı dinlemekti. Çeşitli ülkelerden şarkıcıları getiren ilk kişi odur. Şarkıcılarla birlikte oturan, açıkça içki içen, raks edip çalan ilk kişi de odur. Onun zamanında devlet ricalinden ve halktan şarkı tutkunu olmayan kalmamıştı. Kadın şarkıcılar da tutmuştu. Üstünü başını yırtar, edepsiz şakalar yapar ve çırılçıplak olurdu. Velid tahtına hiç uğramadan iki gece sürekli eğlendi. Ebu Halife Muhammed Selam el-Cumahi'den naklederek bize anlattı. Bana Şam yaşlılarından birisi babasından duyduğu şu olayı anlattı. Velid'in giyindirilmesiyle görevliydim. Bir gün odasına girdim. Yanında İbni Ayşe adlı şarkıcı vardı. Velid ona şarkı söyle dedi. İbni Ayşe bir şarkı okudu. Velid dillerine sağlık prensim. Abdu Şems'in başı için bir daha oku. Bir daha okudu. Velid bravo doğrusu bir de Ümeyye'nin başı için oku. İbni Ayşe aynı şarkıyı bir daha okudu. Velid bir dedesinin bir de babasının hatırı için şarkıyı tekrar ettire ettire nihayet sırayı kendisine getirdi. Bir de benim için oku. İbni Ayşe şarkıyı bir daha okudu. Velid yerinden kalktı. İbni Ayşe'nin üzerine çullandı ve öpmedik bir tek organını bırakmadı. Sonra apış arasına eğilip onu da öpmek istedi. İbni Ayşe kamışını iki bacağının arasına bastırdı. Fakat Velid vallahi onu da öpmeden bırakmam diye tutturdu. O da açıp başını çıkardı. Velid onun başını öptü. Sonra ne eğlence ne eğlence dedi. Elbisesini çıkarıp İbni Ayşe'nin üstüne attı ve yeni bir elbise getirilinceye kadar çırılçıplak kaldı. Şarkıcı için 1000 dinar getirilmesini emretti. Bu para ona ödendi. Velid parayı onun katırına yükledi ve şöyle dedi. Ona benim halımın üzerine oturarak bin ve dön ama beni köz edip gidiyorsun. Dipnot Mesudi, Muruç Ez-Zeheb, sayfa 225-226. Oğlancı Basra Kadısı ve Memun. Yahya bin Eksem, Halife Memun'la kendisi arasındaki durum kesinleşinceye kadar Basra Kadısı'ydı. Fakat Basra halkı ondan şikayetçi olmuş ve meseleyi Memun'a iletmişti. İddiaya göre Yahya oğlancılık yapıyordu ve şehirdeki erkek çocuklarını sıradan geçirmişti. Memun şikayetçilere eğer verdiği hükümler hakkında şikayette bulunsalardı bunu kabul ederdik dedi. Ey müminlerin emiri dediler, kötü şeyler yaptı, büyük günahlar işledi ve bunu da aşikârâne yapmaya başladı. Oğlanların nasıl olması gerektiği, özelliklerine göre kaç gruba ve dereceye ayrıldıkları konusundaki meşhur şiir de onundur. Ey müminlerin amiri! Memun onları ne şiiriymiş bu diye sordu. Bu defa şikayetçiler Yahya'nın yazdığı bir kasideyi Memun'a gösterdiler. Kasidede şu mısralar vardı. Dört grup var ki meftun eder bakışları, gözleri büyülüdür onlara aşık olanın. Kimisinin yüzüne vurmuş dünyası, münafıktır beş para etmez arkası. Kimisinin arkadan açıktır dünyası, ahireti mebzuldür hem de verimli. Üçüncüsü var ki bu iki hasletin sahibi, birleşmiştir onda ahireti ve dünyası. Dördüncüsünde yoktur bu ikisinden eser, ne kendisi işe yarar ne de arkası. Memun kasideyi bayağı yadırgadı ve işin ciddiyetini anladı. Aranızda onun bu şiiri söylediğini duyan var mı diye sordu. Aramızda açıktan açığa bunu okudu. Ya emir el müminin dediler. Bunun üzerine Memun şikayetçilerin huzurundan çıkarılmasını emretti ve Yahya'yı da onlardan tecrit etti. İbni Ebu Nuaym Yahya ve Basra'da yaptıkları hakkında şu mısraları yazmıştır. Yahya, yapmaz olsaydı keşke onu babası, gelmez olsaydı bari Irak topraklarına, biliriz onu Irak'ın en oğlancı kadısı, kalmamıştır kamışı batmadı kokka. Yahya feleğin sillesini yiyince Memun'un huzuruna geldi, pişman olduğunu belirtti ve halife de birçok işlerde ona izin verdi. Bir gün Memun ona, ya Ebu Muhammed, zinayı cezalandıran bir kadı oğlancıya bir şey demez mi mısrası kime aittir diye sordu. Bu şiir İbni Nuaym'a aittir. Ey müminlerin emiri dedi Yahya ve ilave etti. O kıta şöyledir. Halifemiz rüşvetçi, kadımız oğlancı. Desene balık baştan bozulmuş. Zinayı cezalandıran bir kadı oğlancıya bir şey demez mi? İllallah zulmünden Abbas oğullarının. Memun bir süre utançtan başını önüne eğdi, sonra kafasını kaldırıp bu İbni Ebu Nuaym ta Sind'e sürülsün dedi. Bağdat'taki tartışma. Tarihçi İbn Kesir'in ünlü tarihi El Bidaye ve Nihaye'de Hicret'in 478. senesinde vefat eden şahsiyetler bölümünde Muhammed bin Ahmet bin Abdullah bin Ahmet bahsinden anlıyoruz ki o dönemde oğlancılık tartışması bırakın bu dünyayı cennete kadar uzanmıştır. Künyesi Ebu Ali bin Velid'dir. Mutezile şeyhiydi. Onlara müderrislik yapardı. Cennetteki çocuklarla dübürlerinden cinsel ilişki kurmanın mubah olduğu konusunda Şeyh Ebu Yusuf el-Kaznivi ile tartışan ve münazara yapan bu kişidir. Şeyh Ebu Yusuf el-Kazbini mutezili olup tefsirciydi. İbn Ukayl onların bu konuda tartıştıklarını söylemiştir. Yanlarında bizzat kendisinin de bulunduğunu söylemiştir. İbn Ukayl'ın naklettiğine göre Muhammed bin Ahmet bin Abdullah cennetteki çocuklarla dübürlerinden ilişki kurmanın mubah olduğunu, orada bir kötülük ve mefsedetin yani fesadın olamayacağını söylemiş. Ebu Yusuf el-Kazvini ise ona şu karşılığı vermiştir. Böyle bir şey ne dünyada ne ahirette mubah olabilir. Hem cennetteki çocukların dübürlerinin olacağını nereden çıkartıyorsun? Dübür yani makat dünyada defi hacette bulunmak için yaratılmış bir organdır. Bu insandaki sıkıntıyı ve pisliği giderir. Ama cennette böyle bir durum söz konusu değildir. Cennettekilerin yedikleri şeylerin artıkları ter olarak ciltlerinden dışarıya çıkar. Onlar zayıf kimselerdir, karınları şişkin değildir. Dolayısıyla da makatlarının olmasına da ihtiyaçları yoktur. Bu sebeple senin bu söylemiş olduğun mesele cennette söz konusu değildir. Dipnot İbn Kesir, El Bidaye ve Nihaye, Büyük İslam Tarihi Cilt 12, sayfa 261-262. Görüldüğü üzere İslam uleması yani alimleri, bilginleri, sultanların ve büyük yöneticilerin zevklerine hitap edecek soyut tartışmaları öne çıkartmayı bir ustalık haline getirmişlerdir. Bu zihniyet egemen kesimin cinsel tatmin alanını genişletmek için oğlancılık konusunu cennetle ilişkilendirmeye çalışmıştır. Gerçek dünya gibi hayali dünyayı da oğlancılık üzerinden tasarlayan zihniyet, oğlan kullanmayı zamanla devlet protokolü arasına bile sokmuştur. Bizans'ta ve İran'da var olan bu sistemi Osmanlı padişahları da hiç çekinmeden kendi saraylarına aktarmışlardır. Bunun ilk resmi belgesi de Kâbusname'dir. Kâbusname adlı protokol kitabı Ziyar oğullarından Keykâvus tarafından oğlu Gîlân Şah'a öğüt kitabı olarak yazılmıştır. Bu kitap 15. yüzyılın ilk yarısında Sultan II. Murad'ın isteği üzerine Mercimek Ahmet tarafından Farsçadan Türkçe'ye çevrilmiştir. Kitabın cimada faydalısı ve ziyanlısı kangısıdır anı beyan eder başlıklı bölümünde oğlan ve kadın kullanmak şöyle anlatılmaktadır. Yaz olacak avretlere meylet ve kışın oğlanlara, ta ki tendürüst yani sağlıklı olasın. Zira ki oğlan teni ısıdır, sıcaktır. Yazın iki ısı bir yere gelse teni azıdır ve avrat teni soğuktur. Kışın iki soğuk bir yere gelse teni kurudur ve selam. Dipnot Keykâvus, Kâbusname, çeviren Mercimek Ahmet, 3. basım, sayfa 113. Bu kitap 2. Murat ve sonraki padişahlar tarafından okunmuş ve örnek alınmıştır. 3. ayrımın sonu, sayfa 37.